Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, böylesine güzel bir iftar saatinde Rahmet Sofrası programında sizlerle beraberiz. Her defasında olduğu gibi çok özel ve çok güzel bir misafirle sizleri buluşturuyoruz. Bugünkü huzurlarınıza misafirimiz Ahmet Hamdi Topbaş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Allah razı olsun abi, şeref verdiniz.
Allah seni.
Ahmet Hamdi Topbaş, Aziz Mahmud Ayi Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı. Dolayısıyla kendisiyle esas bir vakıf, merhamet ve şefkat anlayışı üzerinde duracağız. Bir de tabii Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın şu anda yaptıkları yurt içi, yurt dışı hizmetler, sosyal hizmetler, yaptıkları ve yapamadıkları üzerinde özellikle Zat-ı Ali'nizin düşüncelerini alacağız. Bu konuda biz çok rahat konuşabiliriz. Biz evet. Bordro mahkumu insanlarız, emekliyiz. Bizim infaktan konuşmamız gayet kolay da. Ama gerçekten ta başından bugüne Zat-ı Ali'nizin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na ne kadar maddi destek olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bu yetmedi. Bir de şimdi çok büyük sorumluluğu da üstlendiniz. Sizlerin infak konusunda konuşmanız çok önemli. Hayır konusunda konuşmanız önemli. Zekat konusunda konuşmanız önemli. Dolayısıyla biz bu programın esas maksadı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın hizmetlerinin dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizle paylaşılması efendim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Muhterem dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak istifadeler nasip etsin.
Amin.
İnşallah.
Amin.
Bayramı kavuştursun.
Amin.
Efendim, her sene İrfan hocamız bizi böyle çağırıyor, bir şeyler konuşturmak istiyor. Hep aynı şeyleri belki konuşuyor gibi oluyoruz ama.
Yok efendim.
İşte biz burada vakıf olarak ne yapıyoruz, ne yapamıyoruz? Malumunuz Müslümanın zekatı var, infakı var. Bilhassa zenginlerin, zenginleşmiş olan insanlar zekatla ve infakla imtihan ediliyor. Belki biraz önce, yani herkes bu imtihana tabi değil ama varlık sahibi insanlar zekatla ve infakla imtihan ediliyor. Rabbim bu imtihanı da kolay verebilmeyi nasip etsin.
Amin.
Biz malumunuz Hüdayi Vakfı olarak zekat havuzumuz var. Her türlü verilen zekatı o havuzda, o kasada, o hesapta biriktiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrıca okuttuğumuz talebelere yine yurt içinde ve yurt dışında Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, yaygın eğitimlerde kullanıyoruz. Bu topladığımız zekatı bu şekilde kullanıyoruz. Ayrıca şartlı bağışlar var. Şartlı bağışları da şartını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kuyu şartı oluyor, mescit şartı oluyor, okul şartı oluyor, Gazze şartı oluyor, Suriye şartı, Arakan şartı, Sudan şartı, Yemen şartı. Ne şartla verilmişse biz bu verilen meblağı oralarda kullanmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bir noktayı da hatırlatmış olayım. Bazı arkadaşlar benim param hem zekat diyor hem Gazze diyor. Hem zekat diyor hem Suriye diyor. Hem zekat diyor hem deprem diyor. Biz diyoruz ki müteberrilerimize, hayır sahiplerine, verdiklerinizin kısmı azamı, çoğunluğu zekat olabilir. Ama bir kısmı da zekat olmaz. Biz Gazze'ye icap ediyor, çadır alıyoruz, okul yapıyoruz, çadır alıyoruz,
hastane yapıyoruz.
Hastane yapıyoruz. Tabii. Çadır alıyoruz, mescit yapıyoruz, Kur'an kursu yapıyoruz, çocuk okutuyoruz. Daha önce deprem bölgesinde deprem şartlı gelen bağışları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, gıda ve ihtiyaç maddesi, barınma, giyim eşyası olarak verdiğimiz gibi konteyner verdik. Konteynerlere elektrik tesisatı çektik, su tesisatı çektik, yollarını yaptık.
Hatta soba borusu bile alındı soba biliyorum canım.
Aldık,
evet.
Soba borusu aldık. Belki soba borusu
evet.
Daha kolay zekat olabilir. Yani müteberrilerimize diyoruz ki verdiğinizin %70'ini zekata yazın. Yani
evet.
Bu 60 olur, 70 olur. Bir kısmını da hayrınıza yazın. Çünkü %100 tutturmak mümkün değil.
Ama benim bildiğim bir şey var.
Evet.
Ahmet abi, o da şu, biz ta başından beri siz de vakfımızın kurucuları arasındasınız. Biz de ta 85'ten beri orada bir defa bir mesela tahkikat yapmadan hiç kimseye yardım yapmadık. Çünkü şer'an şöyleydi. Yani tahkikat yaparsınız, sonra kişinin zekata müstahak olmadığı ortaya çıkarsa o zekatı iadeniz gerekir. Ama bizim vakfın öyle bir hassasiyeti vardı ki tahkikat yaptıktan sonra karar verir mütevelli. Hatta her ay işte minibüslerine gider ayaklarına yardım götürülürdü. Burada hayrat kalemimiz ayrı, zekat kalemimiz ayrı. Rahmetli Hacı Musa Efendi Hazretleri, işte Osman Nuri Topbaş üstadımız. Her sene biz hayır kaleminden zekat kalemine para transfer yapardık. Olur ya, bize emanet ediliyor bu zekatlar. Belki zekat düşmeyen işlere biz parayı harcamış olabiliriz. O yüzden hayrattan zekata transfer yapardık. Sırf bu hassasiyet için. Şimdi bakıyoruz ki aynı hassasiyet devam ediyor.
Onu yine yapıyoruz. Yurt içinde yaptığımız yardımlarda tahkikat yapıyoruz. Ama yurt dışında bunu yapmak mümkün değil. Mesela Türkiye bir deprem geçirdi. Deprem bölgesinde tahkikat yapmak mümkün değil. Gazze'de tahkikat yapmak mümkün değil. Arakan'da mümkün değil.
Yemen'de
Sudan'da mümkün değil. Yani Türkiye içindeki 6-7 bin aileye her ay muntazam tertipli bir şekilde dağıtım yapıyoruz. Onların da tahkikat ekipleri var. Tahkikat ediyorlar. Her ay birkaç aileyi siliyoruz, birkaç aileyi ilave ediyoruz. Ama yurt dışında maalesef bu mümkün değil. Onun için müteberrilerimize diyoruz ki verdiklerinizin şartını yerine getiriyoruz biz. İki şartta kabul etmiyoruz. Kabul etmemeye çalışıyoruz. Yani hem Suriye hem zekat, hem Arakan hem zekat, hem Sudan hem zekat değil. Biz Sudan'a verdinizse Sudan'ı alıyoruz, Sudan'da harcamaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi ben kendi zekatımı veriyorsam bunun %25'ini, 30'unu, 35'ini hayratıma yazarım. 60'ını, 70'ini de zekatıma yazarım gönül rahatlığıyla. Her şeyde fire oluyor. Hatta zekat havuzunda toplanan zekatlarımızı bile müteberrilerimize diyoruz ki zekatınızı biraz fazla verin.
Evet.
Kıtı kıtına vermeyin.
İlla %2,5 olmasın.
%2,5 vermeyin. %2,8 verin. %3 verin. Ki fire olur. Her şeyde fire var. Ticarette de fire var. Her yerde fire var. Fireyi hesaba katın. Vebale biz de girmeyelim, siz de girmeyin. Onun için mesela Gazze'ye mal alıyoruz. Bazen Gazze'ye yardım malzemesi sokabilmek için bazı ilave hediyeler veriyoruz. Bazen 10 liralık malı 11 liraya alıyoruz. Bazen yolladığımız mal içeride maalesef Gazze'de de otorite olmadığı için otorite boşluğu oluştu. Çeteler oluşuyor. Bu çeteler bazen yardım malzemelerini çalabiliyorlar. Çalınmış malı biz bir daha satın alıyoruz, bir daha veriyoruz. Onun için her yerde her zaman fire var. Bunu da göz önünde bulunduralım.
Bazen de şey de oluyor abi, mesela Mısır'dan temin ederek götürmek.
Hepsini
mesela
zaten
buradan
Mısır'dan.
Alıp da,
Türkiye'den götürmek çok
tabii,
mümkün değil.
Bir sürü nakliye biniyor.
Mısır'dan alıyoruz. Mısır'da serbest piyasada belki daha ucuz. Ama dediğim gibi bu malı benden alırsan Gazze'ye sokarım diyor. Ama 10 liralık malı 11 liraya, 12 liraya
Allah Allah.
Almak mecburiyetinde kalıyoruz. Maalesef hain Yahudi, katil Yahudi gasp ediyor, muhtelif zorluklar çıkarıyor. Sağlam malları bozuyor, bozuk diye iade ediyor. Yapmadıkları zulüm ve işkence yok. Yani büyük bir soykırımı işleniyor Gazze'de. Ama bütün dünyada seyirci olarak seyrediyor maalesef. Yani o bedeni zannettiğimiz dünya, demokratik, demokrat dediğimiz devletler, milletler maalesef seyrediyor.
Seyretmiyor efendim, bir de destek oluyorlar. Ayrıca teşvik ediyorlar. Teşvik ediyorlar. Tabii.
Yani biz tarihte okurduk Firavun'un, Nemrut'un zulmünü. Şimdi hakkal yakın görmüş olduk.
Yaşadık.
Daha beterini yaşadık yani. Çok acı maalesef. Ama bundan sonrası Allah'a yardımcı
ama inşallah, olsun. İnşallah.
İnşallah.
Şimdi burada bir mesela yurt dışında, yurt içinde diyelim biz şöyle. O zaman başladığımız zaman ya biz yardım dağıtmaya başladık. Önce bizim orada yemekhanede mübarek gün ve gecelerde iftar verelim dedik. Baktık çok yoğun talep var. Sonra Ramazan-ı Şerif'te bunu her gün verelim dedik. Ona da çok yoğun talep var. Bu sefer vakıflaşalım dedik. Vakıflaşmaya arzumuzun da en büyük sebebi Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi, ki bugün ayakta olan nadir külliyelerden birisi. İki tane baca var. Bir aşağıda, bir yukarıda. İki tane imaret var. Bunların kazanları da caminin altındaydı. Dedik biz Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın böyle bir vakıf haline gelerek Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin başladığı bu geleneği bir ayaklandıralım, hayata geçelim. Böyle başladık. Sonra yardımla giderken ya öyle aileler gördük ki biz yalılarda yaşamış, dadılar elinde büyümüş. Sonra kimli ya da kimsiz tek başına kalmış insanlar gördük. Daha sonra aş veriyorsun, erzak veriyorsun, odun veriyorsun, kömür veriyorsun ama öyle insanlar gördük ki bunların hiçbirisi adamın işine gelmiyor. Ya ona ağzına sıcak bir çorbayı uzatacak bir ele ihtiyaç var. İşte huzur evlerini kurduk. Daha sonra bu sefer dedik ya bu aileler böyle dökme suyla değirmen dönmez. Bu ailelerin çocuklarını okutalım. Ve bu aileler artık kendi ayakları üstünde duran ve sürekli vakfın yardımıyla değil, kendi kaynaklarından geçinen bir insan haline getirelim diye yurtlar, kurslar açtık, okullar açtık. Dolayısıyla şimdi bu hizmet kendiliğinden geldi, büyüdü.
Elhamdülillah.
Bir de yurt dışı hizmetleri başladı. Tabii burada özellikle yurt dışında bizim burası maşallah Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi şu an sanki Birleşmiş Milletler gibi, Cemiyet-i Akvam gibi her taraftan getirilen çocuklar burada okuyor. Burada yetişiyor. Bundan sonra bu çocuklar kendi memleketlerine gidiyorlar. Orada bu ateşi orada tutuşturuyor.
İmam oluyorlar, mezun evet. oluyorlar, müftü oluyorlar.
Ya.
Veya Müslüman bir iş insanı oluyorlar.
Elhamdülillah. Tabii.
Elhamdülillah. Bu da sizlerin sayesinde.
Estağfurullah abi. Sizlerin sayesinde.
40 sene abi. Önce. Elhamdülillah 40. yılımız.
Elhamdülillah.
40 yıldır büyüyerek gidiyor. Nasıl büyüyor? Matematikle olmuyor bu. Yani matematiği aşıyor. Yani.
Abi, evet.
Yani bir proje yapalım. Önümüzdeki sene şunu dağıtalım. Bunu verelim. Yani bunları aşıyor yani. Biz hiçbir matematiğe, hiçbir projeye sığmıyor. Elhamdülillah büyüyüp gidiyor. Sonra Anadolu'daki kardeşlerimiz de bizleri destekliyor. Mesela Anadolu'da bizim gönüldaşlarımızın belki 300 tane, belki 400 tane derneği vardır, vakıfı vardır. Bunlar da bir gayretin içinde. Yani Hüdayi Vakfı ile organik bağları yok ama bunlar da kendi çaplarında gayret ediyorlar. Aynı Hüdayi Vakfı'nı numune alarak, örnek alarak bunlar da kendi çaplarında devam ediyorlar. Hatta yurt dışına açılıyorlar. Kayserili kardeşler filan ülkede, Adanalılar falan ülkede, Konyalılar filan yerde... Elhamdülillah hepsi bir yere sahip çıkıp devam ettiriyorlar. Yani bu da güzel bir şey. Numune olundu. Türkiye'de eskisi gibi değil. 40 sene evvelki gibi değil. Türkiye zenginleşti. Her ne kadar ekonomik kriz falan deniyorsa da tabii ihtiyaçlar çoğaldığı için ekonomik kriz oluyor. Olmuş gibi
gözüküyor.
Esasında hakikaten Türkiye zenginleşti. Türkiye hem zenginleşti hem nüfus ihtiyarladı. İhtiyarlayan nüfus hayra sanat yapmak istiyor. Hayra sanat yapmak istiyor ama itimat edilir müessese arıyor.
Evet.
Yani bu da çok mühim. Kardeşlerimize Anadolu'daki o 200-300 vakıf dernek çok iş düşüyor onlara. Şeffaf olmaları lazım, açık hesaplı olmaları lazım ki yoksa çok hayra sanat yapacak insan var.
Yani. Allah razı olsun. Burada en önemli mesele bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın bir, şeffaflığı, iki, güvenilirliği ve üç, madem bu emanet bize veriliyor, o zaman biz sahibinden daha hassas bir şekilde bu işi yerine ulaştırmanın gayretinde olalım. Bu üç şey çok önemli, devam ediyor. Yalnız bir de şey var, bu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın özellikle yurt dışı hizmetlerinde hem orada kalıcı olmaları, yaptığı hizmetleri kalıcı. Cami sadece cami değil, orada Kur'an kursuyla, imarethanesiyle, hatta kız ve erkekler için yurtlarıyla beraber sanki bir külliye gibi yapılıyor. Orada belli bir seviye gelenler buraya getiriliyor, burada yetişiyorlar. Sonra buradan gönderiyorsunuz, artık onlar yerli insanlar, kendi memleketlerini kendileri taşıyacak hale geliyor.
İnşallah.
Halbuki bizim sivil toplum örgütlerimiz genellikle Afrika'da filan buyu açtırdı geldi. Erzak dağıttınız geldi. Et dağıttınız geldi. Ya da işte bir doktorlar gitti göz ameliyatı yaptılar. Bunlar olmuyor. Kilise gibi. Dünya Kiliseler Birliği orada köyde yaşattırıyor papazlarını. Orada onlara orada hizmet yaptırıyor. Destekliyor onları. Bugün ben Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın da bu yönüyle yaptığı hizmetlerde kalıcılığı yerli ve milli hale gelmesine özen göstermesi bana göre takdire şayan.
Evet, mesela Afrika'da da belki 70-80 köy Müslüman oldu.
Elhamdülillah.
Müslüman olan köylerde de bir köy halkı, geçen hafta ben oradaydım, evvelsi hafta. Köy bir yine Müslüman olma merasimine iştirak ettik.
Allah.
Müslüman oldum demekle iş bitmiyor, bize iş düşüyor.
Evet.
O insanlara Müslümanlığı, İslam'ı öğretmek durumunda kalıyoruz.
Hem öğretmek hem yaşatmak.
Hem yaşatmak. Tabii. Oraya bir cami yapmak gerekiyor. Oraya bir kuyu açmak gerekiyor. Oraya bir hoca efendi, bir hoca hanım göndermek gerekiyor. Abdesti, namazı, tahareti, haramı, helali öğretmek gerekiyor. O elhamdülillah bu da belki şu ana kadar 60-70 mescit açıldı bu şekilde.
Elhamdülillah.
Köy mescidi. Bu da devam edecek. Birilerinin de dikkatini çekiyor bu ama artık yapacak da bir şey yok. Tabii biz tedbir alırız. Reklam yapmayız. Yüz yaptığımı bir göstermeye bakarız. Ama yine de kafamızı kuma gömmekle olmuyor. Birileri görüyor, seyrediyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin.
Amin. Abi görsellerde biz burada bir şeffaflık. Hatta ben öyle söylüyorum. Muhterem üstadımız da öyle söylerlerdi hep. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Moskova'da bu hizmetlerini orada yapsa her sene madalyayla ödüllendirilir.
Evet.
Çünkü toplumun böyle feryadı duyulmayan gariplerini arayıp bulmak, onların elinden tutarak onların dertlerine deva olmak, bundan daha şerefli ne görev var? Ama tabii bunu şüpheyle bakan, efendim hatta bunu engellemeye çalışan gayretler de oluyor ama ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin, herkesin bir hilesi varsa hile yapanların da en hayırlı hile yapan da bir Allah var. Onun da bir hesabı var. Ona güveniyoruz. Abi müsaade buyursanız bu sözünüzü balla keselim.
Estağfurullah.
Sohbetimizin bu birinci bölümünü burada noktalayalım.
Tamam inşallah.
Evet, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızın çok değerli başkanı Ahmet Hamdi Topbaş. abimizle sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Lütfen aklınız, gönlünüz ve kulağınız bizde kalsın. Ahmet abiyle sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Ahmet Hamdi Topbaş abimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi muhterem efendim, bizim Aziz Mahdi Hüdayi Vakfı bana göre Topbaş ailesi şeyden başlayın, Kutsizade, Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifelerinden ve Ahmet Cevdet Paşa onu tanımlarken diyor ki, hiçbir dava Konya'da, hiçbir anlaşmazlık, hatta boşanma davaları bile, miras davaları mahkemeye intikal etmez. Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi'nin konağında halledilirdi diyor. Ta o zamandan gelen böyle bir genderden gelen bir yardımseverlik var. Daha sonra işte Ahmet Hamdi Topbaş, Allah rahmet eylesin hepsine de. İşte sonra o Topbaş hanedanının işte en son temsilcileri de sizlersiniz. Allah uzun ömür versin. Dolayısıyla gerçekten Topbaş ailesinin Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na katkıları her türlü takdirin üzerindedir. O yüzden burada şimdi biz yaptıklarımızı anlattık. Bilmem yaptıklarımızda eksik kalan var mı? Mesela 91 ya da 92 senesi rahmetli Nevzat Yalçıntaş hocamız, o bizim Selim Efendi'yi, Şekil Müftüsü'ydü, ona da Allah rahmet eylesin. Onu getirmiş, Rusya dağılmış. O getirmiş bunları, geldi aşağıya vakfa. Dedi ki Selim Efendi, Azerbaycan yanıyor, orada yangın var dedi. Benim görevim bunu size haber vermek. İster gelin söndürün, ister söndürmeyin. Bundan sonra sorumluluk sizde dedi. Çekti gitti adam.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Sonra biz 15 gün sonra gittik. O 92'den başlayıp bugüne gelen haliyle baktığımız zaman müthiş gelişmeler oldu. Azerbaycan'da da müthiş gelişmeler oldu. Orada gerçekten aynen, ama cami merkezli, Kur'an kursu merkezli, kız ve erkek öğrencilerine önem veren bir anlayışla çok müthiş hizmetler yapıldı.
Allah.
Hatta Rostov'a gittim ben. Rostov o şeyde Kırım'ın üstünde, Güney Rusya'nın başkenti diyorlar. Orada bir arkadaş beni götürmüştü. Dedim cuma namazı bugün, beni cuma namazına götür. Tatar Mescidi diye bir mescide götürdüler. Baktıydım Tatar Mescidi Aziz Mahmut Hüdayi tarafından yaptırılmış vakfı. Simpaş sponsor olmuş. Orada Rostov'un müftüsü, Rostov'un imamları, müezzinleri. Beni görünce hepsi tanıdılar. Meğer bizim burada yetişmişler bunlar çocuklar. Burada yetişmişler, oraya gönderilmişler. Şimdi bakıyorum işte bu buradaki atılan tohumlar ta nerede yeşermiş. O yüzden şimdi böyle çok güzel şeyler, hatıralarımız da var bizim.
Elhamdülillah, yani hakikaten biz bugün Uganda'da, Burkina Faso'da, Tanzanya'da,
Togo'da, Kanada, Kanada,
muhtelif küçük
Kamerun'da
camiler inşa ettik. Camilerin etrafına da külliyeler oluşturduk. Birkaç sene sonra da inşallah, yani belki 10 sene sonra, 15 sene sonra bu işleri yerel insanlar alıp yürütecektir, devam ettirecektir diye ümit ediyoruz. Bir de hocam bir hususu da söylemek istiyorum.
Estağfurullah, buyurun buyurun.
Bazı kimseler, ben zekatımı, hayratımı vakfa verdim, derneğe verdim. İlla Hüdayi Vakfı'na değil, Anadolu'da da derneğe verdim, vakfa verdim deyip kurtulduğunu düşünenler oluyor. Halbuki zekat bir sosyal ibadettir. Herkes etrafını araştırması lazım.
Gözetmesi lazım.
Gözetmesi lazım etrafını. Yani siz daha iyi bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'den birçok yerinde yakınlarınız, yakınlarınız der. Biz de tamam Afrika'ya, Asya'ya, Balkanlara zekatımızı, hayratımızı veriyoruz ama yakınlarımızı gözetiyor muyuz, görüyor muyuz? Yani bu apartman komşumuz olur, hemşerimiz olur, akrabamız olur, köylümüz olur. İnsanların bunları araştırması da vaciptir. Yani ben verdim, kurtuldum, vakfa verdim, derneğe verdim, vereceğimi verdim, yanımdaki ne olursa olsun diye düşünmemeli. O ihtiyaç sahiplerinin gözünü senden engellemesi için onların gözünü bir doyurmak lazım.
Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurur Efendimiz. Dolayısıyla ya biz komşumuzdan sorumluyuz.
Ama işte,
hatta Efendimiz buyuruyor ya, Cebrail diyor o kadar çok komşu haklarından bahsetti ki neredeyse sanki komşu komşuya mirasçı olacak zannettim.
Komşuyu gözetirsen komşunun şerrinden de emin olma ihtimalin
evet,
var.
Evet.
Yani sırf komşu su açken yatan bizden değildir, tamam. Ama sen etrafında ihtiyaç sahiplerin, akraban olabilir, akrabaların içinde birisi çok zenginliyor, öbürü olduğu yerde sayıyor.
Bazen de iflas ediyor birisi i̇flas mesela ediyor. Diyelim ya.
Tabii. Bunları görüp gözetmek lazım. Yani ben vecibelerimi yerime getirdim, vakfa verdim, derneğime verdim, Afrika'ya yolladım diye düşünmemeli. Herkes etrafını görüp gözetmeli, kollamalı. Faaliyette bulunur diye de bir ayet-i kerime var. Değil mi hocam?
Evet.
Yani faaliyette bulunup yani biraz önce dediniz ya, biz Hüdayi Vakfı'nın kuruluşundan beri araştırma yaparız. Etrafımızda da her fert araştırması lazım. Açta olan var mı? Açıkta olan var mı? Bazı adam kravatlı dolaşıyordur ama belki akşama çorbası
hatta
yok.
Bu şey var ya, bu esas iffetinden dolayı derdini
evet.
açamayıp da
evet.
zengin zannedilen o garibanları bulup onların derdine deva olmak.
Evet.
Feryatları duyulmuyor.
Evet.
Dört duvarın arasında kalmış, isteyemiyor da iffetinden dolayı. Belki de en makbul ve muteber yardım
işte
onları arayıp bulmak.
Arayıp bulmak, araştırmak lazım. Bu da üstümüze bir vecibedir. Yani bu işlere dikkat etmemiz lazım.
Allah razı olsun.
Sonra dediğimiz gibi Türkiye zenginledi. Yani herkes verecek yer arıyor. Yeter ki itimat etsin.
Evet.
Yeter ki bakın herkes cami yaptırmak peşinde. Niye? Cami Allah'ın camisidir. Kim gelirse gelsin, hangi iktidar olursa olsun, cami camidir. En son belki cami kullanılmaz hale gelir. Ama yurt diyorsun, kurs diyorsun, hizmet diyorsun, herkes yavaş davranıyor. Niye? İtimat edemediğinden.
Ama bir de şey de var efendim burada. Şimdi cemaat caminin süsü. Cemaat
doğru.
yaptırırsınız, cemaat yoksa o cami öyle boş bırakmanın ne anlamı var?
Gayet tabii.
Biz cemaat yetiştirelim ki camiler dolsun taşsın.
Camiler evet. dolacak. Sonra bakın Avrupa'da da Batı'da da nüfus yaşlandı. Kiliselere büyük miraslar kalıyor. Kiliseler acayip zenginliyor ve mal varlığına ulaşıyor. Herkes orada kiliseye bağışlıyor malını, mülkünü. Sonra bizim bazı hanım kardeşlerimiz kermes yapıyor. Bir şeyler yapıp satalım peşinde. Tamam, güzel bir şey belki. Kermes zaten bir kilise pazarı demek kermes.
Hayır çarşısı diyoruz biz ona
zaten. Ama oradan almış
evet,
şeyi.
Evet.
Müslümanın zekatı var, infakı var. Verecek yani.
Sadakası
karşılıksız
var, tabii.
Verecek. Karşılıksız verecek. Yani ben bir şey alıp da vereceğim. Yani bu biraz giren geliyor bana.
Evet.
Bir şey alıp vermek. Karşılıksız ver ki karşılığını Allah'tan bekle.
Tabii.
Sonra bazen hanım kardeşler ya bizim verecek bir şeyimiz yok, emeğimiz var diyorlar. Emeğiniz varsa siz de börek yapın, çörek yapın, yufka yapın, mantı yapın. Biz bakın her gün 4000 kişiye yemek veriyoruz. Verin, pişirelim, dağıtalım. Sizin emeğiniz, sizin hayrınız olsun. Sizin defterinize yazılsın.
Allah razı olsun. Şimdi burada ben bir hatıra arz edeyim size. Müfettişler geliyor vakfı denetlemeye. Adamlar geliyorlar, bakıyorlar, imzalayıp gidiyorlar. Ben dedim ki kardeşim böyle mi teftiş olur? Yani gelirlerimize bakın, giderlerimize bakın, usulüne uygun harcamış mıyız? Filan dedi ki ya ne bakacağız, ne hesap yapacağız? Ben şu faturaların içine baktım, bir tane et faturası yok. Kasaptan hiç et almamışsınız. Niye? Buraya her gün geliyor dedim. Şükür kurbanı, adak kurbanı. Bir de biz kurban bayramlarında kesiyoruz, onları da saklıyoruz. Hatta artan eti de fakir fukaraya dağıtıyoruz.
Evet.
Biz de o yüzden dedi. Hani siz bir ifade buyurdunuz ya, matematik burada iflas ediyor.
Evet.
Herhalde bereket bu evet. Abi, bereket evet. Gerçekten. Evet. Hüdayi Vakfı'nda matematik iflas ediyor. Ama ben bir hatıramı arz edeyim izin verirseniz.
Estağfurullah.
Azerbaycan'da Kusar diye bir bölge var. Orada Türk Yahudileri var. Türkçe konuşuyorlar. Biz de vardık oraya. Ya kalabalık bir cemaat var. Oo, o zaman burada biz çok kalabalık bir insanla namaz kılacağız. Bir de cenaze var. Sonra cenazeye durduk. Baktıydık. Biz 3 kişi buradan gitti. 2 de oradan katıldı. 5 kişiyle cenaze namazı kıldık. Herkes seyirci. Sonra o cenazeyi götürüp defnettik orada. Aksakal var oranın müftüsü. Ya da işte muhtarı öyle değil. Müftü değil de muhtarı. Ama Selim Efendi gene bizimle beraber. Orada önce bir zangoç geldi. Haham kıyafetiyle Türkçe Tevrat okudu. Kabrin başında. Daha sonra da bir ahunt geldi. O da Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra ben dedim şey aksakal muhtara ya dedim bu nasıl iş? Hem Kur'an okuttunuz hem Tevrat okuttunuz hahamı. Dedi ki vallahi biz dedi her ihtimale karşı her ikisini de okutuyoruz. Öbür dünyada hangisi işine gelirse onu kullansın dedi. Enteresan böyle. Sonra dedik ya biz buraya bir cami yaptırsak, Kur'an kursu açtırsak gönderir misiniz? Göndeririz tabii dediler. Ve şu anda orada herhalde cemaat en kalabalık. En fazla öğrenci okutan ve yetiştiren yer orası oldu.
Evet.
Yani gidemediğiniz yer sizin değil.
Değil, doğru.
Bunu gördük.
Doğru.
O yüzden Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Allah sizlerden razı olsun. Merhamet eli, şefkat yorganı her tarafa uzanıyor. Bu evet. Balkanlardan tuttun ta Avustralya varıncaya kadar gidiyor. Almanya'ya varıncaya kadar. Orada bile bir cami yapılıyor mesela düşünün. Evet. Orada bile güzel hizmetler veriliyor. Peki burada Avrupa'da gördüğünüz kadarıyla sık sık gidiyorsunuz abi. Orada yapılması gerekenler, yapılamayanlar neler Avrupa'da?
Yani Avrupa'da kendini muhafaza eden aileler çok güzel çocuk yetiştiriyor. Vaktiyle evlendiriyor. Güzel bir nesil geliyor. Ama bu tamamının yüzde kaçıdır? Herhalde azınlığıdır. Bir kısmı da tabii asimile olup kayboluyor. Yani inşallah orada da güzel bir nesil geliyor, gelecek. Kendini muhafaza edenler her yerde olduğu gibi. Türkiye'de de her türlü
tabii
var.
Kendi memleketimizde de aynı.
Bir de oradaki çocukların hem Türkçeleri zayıf hem Almancaları zayıf. Geçen gün Yunus Emre Vakfı'na veya enstitüsüne dedim ki bu çocuklara Türkçe öğretin. Türkçeleri düzgün olsun ki Türkçeyi de yarım biliyorlar, Almanca'yı da yapıyor. Bu sefer muvaffak olamıyorlar tahsil hayatlarında.
Şimdi abi orada belki de 62'lerde gitmiş bizim işçilerimiz.
Evet.
Onları hep altın yumurtlayan tavuk diye, döviz yumurtlayan tavuk diye değerlendirmiş anlayış Türkiye'nin dış politikası. Fakat oraya giden vatandaşlarımız kendini düşünmeden kültürel varlığını korumak için cami yapmışlar bir araya gelerek.
Evet.
Dolayısıyla o cami merkezli bir kültürel kimlik koruma gayreti var. Ama Avrupa Parlamentosu'ndayken biz Strasbourg'da 800 küsür mahkum var. Bunların 452'si Türk.
Ya.
Ve bizi sokmadılar. Hem Türkiye'de parlamenteriz hem Avrupa parlamenteriyiz. Halbuki o zaman ikide bir Fransa'dan parlamenterler gelir, Diyarbakır cezaevine giderler.
Hmm.
Efendim oraları gezerler, tozarlar, sonra da rapor verirler Avrupa Parlamentosu'na. Bize izin vermediler Strasbourg'da. Niye? Ya bu çocuklar, şimdi bizim oradaki işçilerimizin çoğu Araplarla beraber Strasbourg'un bu varoşlarında yaşıyorlar. Ve orada sokakta beraber oynuyorlar. sokakta Türkçe konuşuyorlar. Evde Türk televizyonları var. Evde de Türkçe konuşuluyor. Çocuk Türkçeyi bilmiyor. Şey, Fransızcayı bilmiyor. Türkçeyi biliyor. Sonra ilkokula geldi miydi? Çocuk cin gibi çocuk. Çok becerikli bir çocuk. Ama bu çocukların Fransızcası olmadığı için gerizekalılar sınıfına koyuyorlar. O da bir, iki, sonra bakıyor ki kendine göre de sokağa düşüyor. Maalesef. Bundan dolayı o 452 tane Türk asıllı çocuğun sokağa düşmesinin sebebi bu. Ama buna hiç kimse eğilmemiş. Sonra işte bu iş daha çok şu anda Dışişleri Teşkilatı ile beraber, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber çok ciddi çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar da semeresini verir. Evet. Türkiye'de mesela orada ailelerin çocuklarını okutan, burada yabancı dille eğitim veren okullar var. Falan bunlar gittikçe gelişiyor.
İnşallah.
O yüzden Allah yine sizlerden razı olsun. Yani şeyde de sadece Almanya'da değil, Balkanlarda da çok ciddi çalışmalar var Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın.
Allah'ım.
O yüzden Allah gayretinizi artırsın. Ne yapalım? Tabi Avustralya'da var. Evet. Şimdi Malezya'da var. Endonezya'da var. Ta uzak doğuya kadar uzanan bir çizgide Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın hizmet halkası var. Gittikçe de genişliyor.
Allah yardımcımız olsun. Evvela kendi soydaşlarımıza sahip çıkalım. Ondan sonra bütün ümmet-i Muhammed'e. Zaten gayemiz İslam'ın yaşanması, yaşatılması, öğretilmesi.
Hı. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun.
Sonra burada mesela yine Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın cami anlayışı sadece cami bırakmak değil, caminin esas üyesi olan cemaati artırmak. Orada yanlarında Kur'an kursları açarak, hatta bazen yurtları da açarak. Kız öğrenciler için ayrı, erkek öğrenciler için ayrı. Çünkü gariban Afrikalı, ta dışarıdan geliyor. Gidip gelecek hali yok. Ama işte o yurtlarda barındırılarak orada sanki tam bir İslami külliye vasfını kazandıran ve kalıcı orada hizmetler veren arkadaşlarımız. Hatta burada da şehit olan kardeşlerimiz de var.
Evet.
Azerbaycan'da iki tane şehidimiz var mesela. Ya, ya. Ben onların mezarlarını ziyaret ettik, biz gittik.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Amin.
Allah hizmetlerimizi daim etsin.
Amin. İslam. Abi ne diyelim? Allah gücünüzü artırsın. Amin. Abi.
Hepimizin.
Gerçekten her şu mübarek Ramazan günü. Bizim Ramazan esasında bizim bir paylaşımcı, dayanışmacı, yardımlaşmacı bir anlayışımız. Paylaşma duygumuzun, dayanışma ruhumuzun geliştiği, arttığı, merhamet damarlarımızın kabardığı bir mevsime girdik. Şu anda Ramazan'ın ilk haftasında da ilk üçte birindeyiz. Üçte birini rahmet diye şey yapmışlar. Üçte biri rahmet, ortası mağfiret ya da ilk 10 gün rahmet, ortası mağfiret, sonra da cehennemden kurtuluş. Biz burada özellikle sizlerin vaktini aldık. Buraya şeref verdiniz.
Şeref bulduk.
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın hizmetlerini anlatarak ve aktararak dinleyicilerimizde ve izleyicilerimizde işte bu rahmet damarlarının, şefkat damarlarının açılması ve bu Ramazan'da daha çok garibana ulaşan bir anlayışa ulaşması hedefimiz. Biz bu konuda size duacıyız.
Allah razı olsun.
İnşallah bu hizmetler anlattık, verimli olur efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim.
Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun.
Bu fırsatı verdiniz.
Estağfurullah. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın çok değerli mütevelli heyeti başkanı muhterem Ahmet Hamdi Topbaş abiyle sohbetimizi burada noktaladık. Yine bir güzel iftar saatinde Rahmet Sofrası programında sizlerle beraber olmayı ümit ediyor. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.